Birinci ayrım.
Bu silahları kim, ne zaman, hangi amaçla çaldı? Lebet bu sorunun yanıtını bilmiyor ya da vermiyor. Uluslararası nükleer suç örgütlerinin gözünde İsviçre birinci derecede tercih edilen ülkedir. Laboratuvarlarının çalışmasındaki özgürlük, çok uluslu bankalarının uzmanlığı, havaalanlarının kıtalar arası bağlantısı, iletişim sistemi ve banka gizliliğiyle İsviçre, 1990'lı yılların başından beri uluslararası nükleer suçun kavşak noktası oldu. En son olaylardan bazılarını tanıyalım. 1994 yılının başından beri bazı kuruluşlar uluslararası alım-satımı, UAEA tarafından özel bir titizlikle izlenen kırmızı civayı piyasaya sunmaktadır. Bir ayrıntı alarm zilleri çaldıracak kadar dikkat çekici. Civanın fiyatı kilogram başına 375 bin dolar düşük. 1994 yılı Amerikalıların Kuzey Kore'nin nükleer bomba üretimine hazırlandığını açıkladıkları yıldır. Washington'da endişe hakimdir. Soluğu kesilmiş, yaşanan açlık ve içte iktidar için girişilen kavgalar nedeniyle güçten düşmüş, dünyanın en çılgın rejimi yakın bir gelecekte nükleer şantaj yapabilecek duruma geliyordu. İsviçre'de Die Bilanz dergisi, Zürihli bir şirkette Kuzey Kore'nin Paris Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar arasındaki yazışmaların fotokopilerini yayımlar. Bu yazışmalara göre Kırmızı Civa, İsviçre ve Fransa'nın ortaklaşa kullandıkları Basel-Mulhouse havaalanındaki bir depodadır ve Kuzey Korelilerin ziyareti beklenmektedir. Aynı yazışma aracıların talep ettikleri komisyonu da belirtir. Satılan her kilo civa başına 6 bin dolar. İsviçre Federal Polisi bu ilişkinin ardındaki kişileri araştırır ve konuyla ilgili olduklarını saptadığı 3 eski KGB subayından ikisini tutuklayarak haklarında çıkarılmış uluslararası tutuklama emri uyarınca birini ABD'ye, diğerini Avusturya'ya teslim eder. Uluslararası nükleer suçun aktörlerinden büyük bir çoğunluğu, başta Zug kentindekiler olmak üzere İsviçreli avukat ve danışmanlarının yardım ve desteğine paravan şirketlerin sağladığı kolaylığa güvenir. Konfederasyonun ortasındaki küçük ve şirin Zug kenti, posta kutusu şirketi olarak da adlandırılan asıl işlevleri belirli bir ücret karşılığında tabelalarını kiralamak olan şirketleriyle ünlüdür. Bir hatırlatma. İsviçre Konfederasyonu üyesi 26 devletin her birinin adalet sistemi farklı ve bağımsızdır. Her devlet kendine özgü adliyeye, polis örgütüne ve yargı usulüne sahiptir. Bu nedenle bazı kantonlardaki şüpheli yasal işlemler ile rüşvetin giderek artmasının federal yetkililerce denetlenmesi zordur. Yine de bu zorluklara karşın Konfederasyonun elinde Carla Del Ponte gibi cesur, konusunda uzman federal savcılar vardır. Nükleer madde kaçakçıları için ABD önemli bir pazardır. Amerikan federal yetkilileri 1977 yılında bu işlerle uğraşan 25 örgüt belirlemiş ve bunlarla mücadele etmek amacıyla özel bir birim kurdu. Task Force Odessa. Bu birim etkileyici başarılara imza attı. 1997 Temmuz'unda Litvanya pasaportlu Rus asıllı iki kaçakçı YD ve JP Miami'de yargıç karşısına çıkartılır. Biri 26, diğeri 28 yaşındadır. Her ikisi de Rus mafyasının yeni ve enerji kuşağından oldukları halde iki çocuk gibi yakalanırlar. Task Force Odessa'nın köstebeklerinin New Yorklu Cosa Nostra'nın adamı kılığına girerek hazırladıkları tuzağa düşerler. Savcı iddianamesinde Rusları Amerikalı köstebeklere 14. ve 16. tipi SAM füzeleriyle nükleer malzeme teklif etmekle suçlar. Orta Asya ve Vladivostok eroini. Okuyucu, eski Kızıl Ordu'nun çöküşünü ve kısmen suça bulaşmasını konu alan kitabın bu üçüncü bölümünde Orta Asya ve Uzak Doğu'dan gelen eroinle ilgili bir kısım görünce şaşırmamalıdır. Afganistan Savaşı'nın ekonomik, toplumsal ve siyasal sonuçlarını kesin olarak değerlendirmeden Avrupa'daki eroin pazarı hakkında fikir sahibi olmak imkansızdır. Sovyet zırhlıları Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal ederler. Yenilgiyi kabul etmeleri 1988 yılını bulur. Aynı yılın 14 Nisan'ında SSCB Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko, Cenevre'de barış anlaşmasını imzalar. Sovyet ordularının Özbekistan ve diğer Sovyet cumhuriyetlerinden çekilmesi 1989 yılı Nisan ayının sonunu bulur. Kabil'de KGB tarafından kurulmuş ve Necibullah tarafından yönetilen kukla rejim iş başındadır. Bu yönetimin düşmesi 1992 ilkbaharını bulacak Necibullah ve işbirlikçileri Kabil'deki Birleşmiş Milletler binasına sığınacaklardır. 27 Eylül 1996'da Talibanlar, gerici ve radikal Müslümanlar Kabil'i işgal ederek Birleşmiş Milletler görevlilerinin iş yerlerine de el koyar. Necibullah ve adamlarını saklandıkları yerlerden çıkarır ve en yakın elektrik direğini asarak idam ederler. Afganistan Savaşı süresince, özellikle de savaşın bitimine yakın olan dönemde Sovyet subayları üstlerinin de göz yummalarıyla çok karlı olan baz morfin ve eroin kaçakçılığı işini düzenlediler. Haşhaş ekimini ve laboratuvarlar kurulmasını desteklediler. Bu eski askerler bugün büyük kaçakçı şebekelerini yönetmekte ve Avrupa ile Kuzey Amerika uyuşturucu piyasalarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Napoli'de 1994 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı, Avrupa'daki eroin pazarının hareketlerine özel bir oturum ayırmıştır. Bu oturumda verilen bilgilere göre Batı Avrupa'daki uyuşturucu tutkunlarına 1994 yılında satılan eroinin 1/4'ünün kaynağı eski Sovyetler Birliği'nin Orta Asya Cumhuriyetleri, Kuzey Pakistan ve Afganistan tarafından oluşturulan üçgendir. Haşhaş'ı ele alalım. UNIDCP, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı verilerine göre sadece 1995 yılında eski Rus askerleri Afganistan'dan 200 ton haşhaş ithal ettiler. Haşhaşın kilosu Afganistan sınırında 150 dolar, Kırgızistan'ın zorunlu transit kenti Oş'ta 1000 dolar, Moskova'da ise 10 bin dolardır. Üçte ikisi Taliban tarafından denetlenen Afganistan 1997 yılında dünya haşhaş rekoltesinin %40'ına eşit 2300 ton haşhaş yetiştirmiştir. Afganistan'da haşhaş ekimi büyük çoğunluğu Taliban denetimi altındaki 55 bin hektarda yapılmaktadır. UNIDCP, Orta Asya'daki haşhaş hareketlerini kontrol edebilmek için komşu Pakistan'ın İslamabad kentinde bir temsilcilik kurmuştur. Talibanların ahlak anlayışı dikkat çekicidir. Afganistan'da uyuşturucunun kullanıcıları idam edilirken ihracatçıları zenginleşmektedir. İslam'ın düşmanlarına ölüm. Afganistan'dan her hafta kafir batıya tonlarca uyuşturucu gönderilmektedir. Talibanlar her uyuşturucu sevkiyatından %10 zak ya da İslami vergi tahsil ederler. Askeri yetkililer de ülkeye dağılmış laboratuvarları korurlar. Talibanlarca sağlanan morfin macunu, eroin ve diğer uyuşturucu maddelerin Afganistan dışında pazarlanması Rus mafya kartellerinin görevidir. Kaçakçılığın getirdiği karlar ise önemlidir. 1997 yılında saf eroinin gramı Hamburg, Milano, Paris ya da Zürih sokaklarında 90-140 dolara alıcı buluyordu. Eski Rus askerlerinin elinde uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere eşsiz taşıma ve iletişim olanakları vardır. Örneğin 1995 yılında bir ihbarı değerlendiren Polonyalı gümrükçüler Brest-Litovsk sınırından hemen sonra durdurdukları bir trende bir vagon dolusu eroine el koyarlar. Vagonu mühürleyip yan yola çekerler. Ertesi gün vagonun yerinde yerler esmektedir. Bir gece önce Brest-Litovsk garından hareket eden bir lokomotif vagonu peşine takmış, kaçakçıların önemli siyasal ilişkilerinin bulunduğu Beyaz Rusya topraklarına götürmüştür. Özellikle UNIDCP'nin gayretleri, Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında uyuşturucu madde kaçakçılarına karşı verilen mücadelenin 5 yıldan beri yoğunlaşmasını sağladı. Rus mafya babaları bu nedenle uyuşturucu maddeyi daha gevşek denetlenen Avrupa dışı sınırlardan geçirmek amacıyla yeni işbirliği anlaşmalarına girmeye zorlandılar. Bu arayışta Rus kartellerine en değerli yardım Nijerya'dan geldi. Dünyanın 4. petrol üreticisi olan Nijerya, 100 milyonluk nüfusuyla güçlü bir ülke olmasına karşın 20 ile yakın bir süredir genellikle Müslüman kuzeyden gelen ve her biri diğerinden daha fazla kokuşmuş ve acımasız askeri diktatörlerce yönetilir. Nijerya'nın yönetiminde bulunan ve başta Shell olmak üzere büyük uluslararası petrol şirketlerince desteklenen askerler bazen dünya kamuoyunun baskısıyla kısa süreli geri adımlar atarlar. Asya'dan gelen eroin geçişinin uzun süre patronluğunu yapan General İbrahim Babangida, dış baskılar karşısında geçici bir hükümet kurulmasını ve başkanlık seçimleri düzenlenmesini kabul etmek zorunda kaldı. 17 Kasım 1993 sabahı, Kuzeyli General Sani Abacha, geçici devlet başkanı Ernest Shoneka'nı devirir, eroin kaçakçılığında Rus-Nijerya işbirliği yeniden normale döner. Afganistan, Birmanya, Kırgızistan ve Pakistan'dan gelen binlerce ton haşhaş, eroin ve eroin ürünü transit geçiş için Port Harcourt ve Lagos limanlarına yığılır. General Sani Abacha, Amerikan ve Avrupa baskılarına göğüs geren güvenilir bir ortaktır. 10 Kasım 1995 Cuma günü yazar Ken Saro, Vivya'yı ve Ogoni kabilesinden 8 çevreciyi tutuklatır. İdam edilen bu 9 kişi Abacha'nın barışçı ancak kararlı muhaliflerindendi. Aynı yılın 13 Kasım'ında Nijerya, Commonwealth'ten uluslar topluluğu ihraç edilen ilk ülke olur. Uygar ülkelerin hemen hepsi Lagos'taki büyükelçilerini geri çağırır. Abacha ve yönetimine uygulanan yaptırımlar haklıdır. Burada şaşırtıcı olan kararların alınışındaki ve uygulanmasındaki hızdır. Sırbistan Başkanı Milosevic ve katilleri 1991'den bu yana gerçekleştirilmiş on binlerce ırza geçme, yaralama ve cinayetin sorumluluğunu taşıyorlar. Avrupa hükümetleri bu kanlı katillerle olan ilişkilerini sürdürürken Port Harcourt zindanlarında 1995 yılının 1 Kasım sabahında asılan 9 muhalif Abacha'nın uluslararası toplumdan dışlanmasına yetti. Getirilebilecek tek açıklama Batı ülkelerinin Lagos'taki diktatöre Rus uyuşturucu madde kaçakçılarıyla yaptığı etkin ve karlı işbirliğinden kaynaklanan memnuniyetsizliklerini belirtmek için ünlü bir yazarın ve arkadaşlarının idamından yararlanmak istemiş olduklarıdır. Rusya'nın doğu ucunda eski Kızıl Ordu askerlerinin özellikle etkili oldukları Primorsky Kray bölgesi ilginç bir örnektir. Pasifik Okyanusu kıyılarını içine alan bu bölge 60 yıla yakın bir süre askeri yönetim bölgesi olarak adlandırılmıştır. Yalnız yabancıları değil, özel geçiş izni bulunmayan tüm Sovyet vatandaşlarına da sıkı sıkıya kapalı olan yöre ordu ve güvenlik örgütü tarafından yönetilmekteydi. Bugün Primorsky Kray Genel Savcısı Valeri Vasilenko'nun bölge ekonomisini elinde tutan mafya babalarına karşı yürüttüğü umutsuz savaş yenilgilerle doludur. En önemli kenti Pasifik kıyısı limanı Vladivostok olan 2,5 milyon nüfusla Primorsky Kray bölgesi İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung tarafından Rusya'nın vahşi doğusu olarak adlandırılıyor. Rusya'nın uzak doğusu tüm federasyonun cürüm rekorlarını elinde tutar. 1995 yılının ilk 9 ayında sadece 750 bin nüfuslu Vladivostok kentinde kişilere ve binalara 50 bin saldırı düzenlenmiştir. Yetkililere göre bölgede kullanılan sert uyuşturucular ulusal ortalamanın 20 katıdır. Bölgedeki en karlı işlerden biri mezar taşı üretimi ve satışıdır. Mafya babaları şehir mezarlıklarındaki kabirlerini daha hayattayken büyük masraflarla hazırlarlar. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nın kararlı ve geleneksel rakibidir. Gerçekten de İçişleri, kendi ordusu, özel birlikleri, zırhlılar, savaş uçakları ve balistik füzeleri olan bir bakanlıktır. Bu nedenlerle Moskova'da şu gerekli uyarıyı aldım. İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'na bağlı garnizonlarca yönetilen bölgelerdeki suç oranlarını açıklarken abartmaktan çekinmez. İncelediğimiz bölge için İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanmış veriler 1994 yılında Rusya'da 100 bin kişi başına 1700 suç işlendiğini gösteriyor. Bu oran Primorsky Kray'da çok daha yüksektir, 3200. Bölgede binlerce tetikçinin mensup olduğu 38 suç karteli faaliyet gösteriyor. UNIDCP'ye göre Vladivostok Avrupa'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığının kavşak noktasıdır. Ham madde ve uyuşturucu üretimi için gerekli kimyasallar 3 değişik kaynaktan sağlanır. Deniz yoluyla Vietnam'dan, Rus yetkililerine göre yöneticileri ve gizli polisi kaçakçılığa doğrudan bulaşmış olan Kuzey Kore'den, karayoluyla da Çin'den. Bölgedeki mafya babaları tomruk, balık, deniz ürünleri ticaretiyle elektronik eşya ve beyaz eşya dış ticaretinin büyük bölümünü elinde tutar. Yörede kullanılan otomobillerin %90'ı Japonya'dan yasa dışı yollarla getirilmiştir. Bankacılık sektörü ise tümüyle mafyanın elindedir. Başka sıra dışı işler de Mercedes Paşa'nın dostlarının servetine katkıda bulunur. Örneğin Ekim 1995'te Kazakistan'dan Kuzey Kore'ye kadar sistemleri ve ağır top taşıyan bir tren kaçırılır. Tarlaların ortasında durdurulan trenin tüm yükü kaybolur. Bu yükün uluslararası savaş silahları kaçakçılığı yapan şebekelerin eline geçtiğini tahmin etmek zor değildir. Sonunda Temmuz 1997'de Başkan Yeltsin Vahşi Doğu'yu kontrol altına almayı denerse de işin zorluğu, federasyonun 89 valisinin halk oyuyla seçildiği göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılır. Moskova etkisiz olduğuna ya da suça bulaştığına inandığı bir valiyi istediği gibi görevden alamaz. Primorski Kray bölgesi için Yeltsin'in bulduğu çözüm ilginçtir. Vali Nastratenko Federasyon Gizli Servisinin bölgesel yöneticisinin emri altına alınır ve böylelikle yöre yönetimi gizli servis tarafından yürütülür. 4. Bölüm Sahibin Kara Birlikleri. Tüm balıklar yok oluyor. Adalet bundan şaşkın. Düşünsün köpek balığı, açıklayabilirse açıklasın. O, belleğini yitirmiş. Tanıklarsa bir şey bilmiyor. Kanıt da yok olunca, köpek balığı kalmaz tek başına. Bertolt Brecht, Bıçakçı Makinin Yakınması. Banka Haydutluğu. Demokratik toplumlarda yöneticilerin banka haydutluğu karşısındaki güçsüzlükleri hayret vericidir. 1992 yılının Haziran ayında sabah saatlerini Londra'nın Blackfriars Kara Biraderler Köprüsü'nden geçenler köprünün putrellerinden birine asılmış ve sabah rüzgarında hafifçe sallanan bir ceset görürler. Ceset Roberto Calvi'ye aittir. Calvi dünyanın en güçlü bankacılarından biri olarak tanınmıştı. Banco, Ambrosiano üzerine kurduğu imparatorluğun çöküşü 1 milyar dolardan yüksek bir iflas doğurmuş, beraberinde binlerce namuslu insan ve işletmenin de felaketi olmuştu. Temmuz 1982, Batılı ülkelerin merkez bankalarının başkan ve yöneticileri Basel'de Uluslararası Ödemeler Bankası'nın camlı büyük kulesinde aceleyle düzenlenmiş bir toplantıya katılırlar ve böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alırlar. 10 yıl sonra kıyamet günü gürültüleri içinde batan Banque de Crédit et de Commerce International BCCI beraberinde 100 binden fazla hesap sahibinden toplanmış 12 milyar doları aşkın bir meblağı yok eder. Yeni panik dalgası merkez bankaları yöneticilerini yeniden bir araya getirir, daha da sıkı yeni uluslararası kurallar belirlenir. 1995 yılında Japonya'nın en güçlü finans imparatorluklarından biri 5 kıtada yolsuzluklarla suçlanan Daiwa Bank iflasını açıklar. Maliye Bakanı Yukio Yoshimura Tokyo'da örnek önlemler alır. ABD yönetimi bankanın Amerika'daki bütün şubelerini kapatır, yöneticilerini değerli kağıt ve senet işlemlerinde yolsuzluk yaparak Amerikan yurttaşlarını 1 milyar dolardan fazla zarara uğratmakla suçlar. Basel'de toplanan merkez bankaları yöneticileri yeni ve çok daha sıkı önlemler alır. 2 yıl sonra Kasım 1997'de Japon mali sistemi yeni bir depremle sarsılır. Bu kez batan Asya'nın en güçlü değerli kağıt alım satım kuruluşu olan Yamaçi Securities Company çöküşün bilançosu 30 trilyon yen ya da 40 milyar dolardır. Böyle bir felaketin nasıl gerçekleştiğine gelince, Japonya'da gelişmiş bir mafya karteli vardır. Adı Sokoya olan bu kartelin en önemli özelliği adamlarının rüşvet ya da tehditle bir şirket hakkındaki gizli bilgileri elde etmeleridir. Sokoya bu bilgilerin yardımıyla söz konusu şirketin yöneticilerine şantaj uygulayarak önemli kazançlar elde eder. Tokyo Adaleti 2 Aralık 1997'de bu kartelin önemli yöneticilerinden Koike hakkında dava açar. Gangsterlerin Yamaçi Securities Company'ye başarıyla sızdığını öğrenen on binlerce küçük tasarruf sahibi şirket şubelerine akın edip paralarını çekince Yamaçi Securities çöker. Soru değişmez. Uluslararası finans dünyası banka haydutlarından nasıl korunacaktır? Kitabımızın bu dördüncü bölümünde tüm zamanların en karanlık bankası, Banque de Crédit et de Commerce International'ın doğuşunu, baş döndürücü yükselişini ve ani çöküşünü gözler önüne sererek değerlendiriliyor. BCCI sadece örgütlü suç kartellerinin kara paralarını aklamak için kurulmuş bir banka değildi, daha sonra göreceğimiz gibi gelmiş geçmiş suç kartellerinin en güçlülerinden birisiydi ve başında bu yüzyıl sonunun en ilginç babalarından biri Ağa Hasan Abedi ya da Urdu dilinde bilindiği adıyla Ağa Sahip bulunuyordu. Ağa Hasan Abedi'nin önlenemez yükselişi. Ayakta kaldığı tüm süre içinde 1972 ve 1991 yılları arasında BCCI 5 kıtada ve 70 ülkede faaliyet gösterdi. Sadece Avrupa ve ABD'de 400 şube açtı. Bankanın genel yönetimi Londra'nın merkezindeki muhteşem binada bulunuyordu. Fransa'daki adresi Champs-Élysées'di. BCCI'nin Karayipler'deki Britanya sömürgesi Cayman Adaları'nda kurduğu holdingin bünyesinde yüzlerce offshore şirket, tasarruf fonu, tüzel kuruluş ve banka dışı mali birim toplanmıştı. BCCI ve bağlı şirketlerinin yönetim kurulları Suudi Arabistan ve Körfez Emirlikleri'nin prensleriyle Avrupa ve Amerika ülkelerinin eski bakanları, İngiliz asilleri, batılı uluslararası bankaların eski başkan ya da genel müdürleriyle doluydu. International Credit and Investment Corporation, ICIC'de BCCI şemsiyesi altındaydı. BCCI, diğer şirketlerin yanı sıra ICIC Vakfı'nın da finanse ediyor, mümkün olan en büyük reklamlarla büyük çaplı hayır işleri gerçekleştiriyordu. Londra'da krallığın en ünlü hastanelerinden biri olan Cromwell Hospital, BCCI'nin yardımlarından geniş ölçüde yararlanan kurumlar arasındaydı. Vakıf diğer taraftan eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter'la işbirliğine girdi. 5 kıta üzerindeki yetimhanelerin, çırak eğitim merkezlerinin, bilimsel araştırma kuruluşlarının, uzmanlaşmış kliniklerin, okulların ve yaşlı yurtların kuruluş ve gelişimi için gerekli finansmanı sağladı. BCCI ise değişik hükümetlere astronomik krediler sağlıyordu. Bunlardan sadece Nijerya'ya verilen kredilerin tutarı 1 milyar doları aşmıştır. BCCI'nin kurucusu Ağa Hasan Abedi, Şii asıllı bir Pakistanlıydı. Birçok devlet ve hükümet başkanının dostu, Arap Yarımadası ve Güney Asya'da hüküm süren hanedanların yakını olarak, başta Beyaz Saray olmak üzere dünya üzerindeki birçok saraya kolaylıkla girebiliyordu. En güçlü silahları saydamlık ve gizlilikti. Daha sonra inceleyeceğimiz ilginç muhasebe ve örgütlenme sistemi sayesinde kimse onun elinden geçen paranın tam tutarını ve BCCI'ye bağlı kuruluşların bilançolarını kesin olarak bilemiyor. Bu güçlü Pakistanlının çöküşü sırasında New York Times gazetesi günahlarının dökümünü çıkardı. Tüm yaşamı boyunca Ağa Hasan Abedi yüz binlerce kişiyi 12 milyar dolardan fazla dolandırdı. Şii babanın olağanüstü zekaya, canlılığa, hırs ve çözümleme yeteneğine sahip olduğu kuşku götürmez. Bütün bu nitelikler daha hayatının ilk dönemlerinde ortaya çıkar. Ağa Hasan Abedi 22 Eylül 1922'de Hindistan'da, Lucknow'da doğar. Pasaportundaki doğum tarihi 14 Mayıs'tır. Lucknow, Kuzey Hindistan'da eski ve önemli bir kent olup 1859 yılına kadar Hint Müslüman Oğuz Krallığı'nın başkentidir. Oğuz adının da karmaşık bir tarihçesi vardır ve Lucknow krallarının törensel adlarından değiştirilerek alınmıştır. Abedi'nin babası eski bir aileden gelir. Geleneksel Oğuz kültürüyle yoğrulmuş bilge bir Şii, bilinçli bir yönetici ve tutkulu bir okuyucudur. Hindistan'da bilge Şiiler genellikle mihracelerin mabeyincileri olarak görevlendirilir. Abedi'nin babası da Mahmudabad hakimi Raja sahibin olağanüstü servetini yönetir. Oğul Hasan yerel hukuk fakültesinde okur. Çocukluğu ve ilk gençliği tevazu içinde geçer. aile gelenekleri, örf ve adetlere göre şekillenir. Genç Hasan 1945 yılında Hindistan'ın en büyük Şii bankalarından Habib Bank'a girerek Bombay şubesinde görev alır. Hayatını araştıranlar onu kara gözlü, keskin bakışlı, dalgalı siyah saçlı, ince ve adeleli genç bir adam olarak tanımlarlar. Hoşa giden ve hoşa gittiğini bilen bir adamdır. Gösterişli ve pahalı giysileri olan tutkusu bu dönemde başlar. Daha sonra Londra'da timsah derisi ayakkabıları ve sürekli giydiği pembe ipek gömlekleriyle ünlenir. Britanyalı işgalciler 1947 yılında Hindistan'dan çekilince yaratılan boşluk korkunç etnik savaşlara neden olur ve bunların sonucunda Pakistan doğar. 14 milyon kişi doğudan batıya, batıdan doğuya ve güneyden kuzeye göç eder. Milyonlarcası da ölür. Müslüman olan Abedi ailesi Muhammed Ali Cinnah önderliğindeki Müslüman Birliği Partisi'nce kurulan Saf İslam Devleti Pakistan'a gider. Habib Bank'ta Karaçi'de yerleşir. Genç bankacı 1959 yılında umutsuzluğa kapılmıştır. Şii geleneklerine göre yönetilen bir aile bankasında ilerleyemeyeceğinin bilincindedir. İstifa eder. Bulduğu borç parayla kendi bankasını United Bank Limited'i UBL kurar. UBL hızla gelişerek 1960'lı yılların ortasında Abedi'nin Pakistan'da bilgisayar kullanan ilk iş adamı olmasını sağlar. Abedi'nin satın aldığı IBM 360/40 Asya'da bir ilktir. 1960'lı yılların sonunda UBL Pakistan'ın ikinci büyük özel bankası olur. Bu başarıyı açıklamak için Abedi'nin kişiliğinin temel niteliklerine bakmak yeterlidir. İkili oynar. Bazılarını kandırır, bazılarına yalan söyler ama kimse gerçek amacını bilmez. Sind eyaletinin başkenti Karaçi, İndus Vadisi'nin aşağılarında 13 milyon kişilik bir şehirdir. Karaçi Limanı, Asya'nın en önemli üçüncü limanıdır. Her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaş muhacirleri ve Sintleri karşı karşıya getirir. Muhacirler Hindistan'dan göç etmiş Müslümanlardır. 1947 yılında gerçekleşen bölünmeye karşın bugün Hindistan'da 10 milyonlarca Müslüman yaşar. Pakistan ile Hindistan ise yıllardır savaş halindedir. Savaşın nedeni her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Hindistan tarafından kısmen işgal edilmiş Himalaya dağlarının eteklerindeki bir vadi Keşmir'dir. Hindistan düzenli aralıklarla etnik nefret yaşar, yüz binlerce Müslüman Pakistan'a göç etmek zorunda kalır ve genellikle zaten kalabalık olan Karaçi'de yerleşir. Karaçi'ye 1995 Aralık ayında yaptığım son yolculuk sırasında İsviçre Başkonsolosu'nun zırhlı otomobiliyle uluslararası havaalanından şehir merkezine gelirken ıssız sokaklar gördüm. Sokağa çıkmam yasaklanmıştı. Gece karanlığında atılan kurşunların sesi ve mermilerin ışıklı izi kaldığım Sheraton Oteli'nden rahatlıkla duyulup izlenebiliyordu. İki toplum arasındaki çatışma değişen yoğunluklarla yıllardan beri sürüyor. Abedi, etnik çatışmaların yarattığı dalgalanmadan ustaca yararlanır. Muhacir asıllı varlıklı tüccarların, siyasal yöneticilerin ve işçilerin yanındayken ezilmiş Şii göçmen kartını oynar, muhacir toplumunun paraları UBL'ye akmaya devam eder. Aynı zamanda da Sind'in büyük toprak ağlarının güvenini kazanır. Sind asilleri şehirdeki evlerinde efsanevi krallar gibi ihtişam içinde yaşar, servetleri duyanları hayretler içinde bırakır. Vadide ya da deltadaki topraklarında binlerce köylü, karıları ve çocuklarıyla birlikte köleler gibi zincirlenmiş bir biçimde çalışır, günde sadece birkaç rupi kazanabilir. Sint asillerinin sahip oldukları atölyelerde de 5-10 arasındaki küçük çocuklar alacakaranlıkta küçücük elleriyle değerli halı ve kilimlerin düğümleriyle uğraşmaktan görme yeteneklerini kaybederler. Sint toprak ağları kadar acımasız oligarşi pek az görülür. Benazir Bhutto ve uzun süre Pakistan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Faruk Leghari Sint kökenlidir. Abedi her iki tarafın silah ticaretini finanse eder. Buna mukabil onların işlerine ortak olur. Bu dönemlerde Pakistan'ın en güçlü politikacılarından birisiyle, o zaman Pencap, daha sonra Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif'le yakın ilişki kurar. Abedin'in o dönem edindiği dostlardan birisi de Abu Dabi Şeyhi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'dır. Efsanevi bir şahin avcısı ve deve yarışı tutkunu olan Zayed'in kadınlara olan aşkını dile getirdiği destansı şiirleri ünlüdür. Abedi, Zayed'in çevresini sarar, iltifatlara, halıya, şahane ve kadına boğarken İngiltere karşıtı görüşleriyle onu kandırır, emirliğin paralarını yönetmeyi önerir. Bütün bunların sonucunda Zayed, Şii bankacının ortağı olur. Zayed'in bütün Arap körfezinde, daha da önemlisi Riyad ve Cidde saraylarındaki etkisi büyüktür. Bu dostluk Abedi'ye bütün saray kapılarını açar. Arap körfezinin kaçakçı bankeri Karaçi'nin spekülatörü, muhacirlerin silah kaynağı çifte ajan Abedi'nin kıtalar arası örgütlü suçun babaları arasına hayatının hangi noktasında girdiği, Ağa Hasan Abedi'nin ne zaman ağa sahip olduğu araştırılmaya değer. Anahtar tarih Ekim 1973'tür. Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki 4. savaş OPEC'i, Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü uykudan uyandırır. OPEC, Batı ülkelerini petrol ambargosuyla tehdit eder ve fiyatların baş döndürücü hızla yükselmesine neden olur. Olağanüstü sezgileriyle hareket eden Abedi, daha birkaç yıl önce UBL'deki ortağı Salih Nakvi ve Habib Bank'ın eskilerinden bazılarıyla Avrupa'da bir finans şirketi BCGI'yi kurdu. Şirketi Lüksemburg'da kaydettirdi. Şirket merkezini Londra'ya, Park Lane'e taşıdı. Aralık 1973'te petrol fiyatı ikiye katlanır. Şeyh Zayed ve UBL'nin diğer büyük müşterileri milyarlarca dolar kazanır ve bu paraları Abedi'nin yeni şirketi BCGI'de değerlendirir. Büyüklük duygusuna kapılan Ot Krallığı göçmeni geçmişteki bütün aşağılanmalarının öcünü almayı kararlaştırır. Artık dünyayı fethedecektir. Amacı dünyanın en güçlü sermayederi olmaktır. Cehennem makinesi harekete geçer. Üçüncü Dünyacı Mesih. Sahip benzersiz bir ideolog, ateşli bir tartışmacı, yüz binlerce hayranı tarafından izlenen bir peygamberdir. BCGI'nin başlangıç sermayesinin körfezin petrol hanedanlarınca sağlanmış olmasına karşın Abedi, Sind'in zengin aileleriyle gündelik ticareti sırasında aşağılanmış küçük göçmen geçmişini unutamaz. BCGI Asya'nın mütevazi işçilerinin, esnafının ve sanatkarının bankası olacaktı. Bu işçilerin, esnaf ve sanatkarların sayısı milyonlara varmaktadır. Önce Indus Vadisi, daha sonra Körfez, Emirlikler, nihayet İngiltere, Amerika, Afrika, Latin Amerika, Filipinler ve Endonezya, Abedi'nin müstakbel müşterilerinin yüz milyonlar halinde yaşadıkları yerlerdir. Bütün bu insanlar için müşterinin dilini konuşan, geleneklerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini bilen görevlilerin çalıştığı şubeler ve hizmet birimlerinden kurulu olağanüstü bir örgütlenme geliştirilir. Mahalle bankaları ağının gerisinde bu bankaları gerekli ve yasal gösteren bir ideoloji vardır. Abedi, dünya çapında reklam kampanyalarıyla daha önceleri batılı finans kuruluşlarınca soyulmuş, yolunmuş Asyalı tasarruf sahibine ve kredi müşterisine bir şans tanıdığını açıklar. BCGI'nin kuruluşu Haçlı seferlerini andırır. Halka açık muazzam toplantılarda ya da Güney Asya ve Orta Doğu oligarşilerine yönelik kapalı kutlamalarda Abedi kendini bir Mesih gibi göstermeye çalışır. Dünya zenginliklerinin yeniden ve hakça dağıtılmasıyla görevlendirilmiştir. Beyazlara ve onların yenilmez finans gücüne karşı kolektif gücünün ve kimliğinin bilincine varmış Asya insanının imparatorluğunu kuracaktır. Mesih'in kehanetleri beklenen sonucu sağlar. Üçüncü dünya vatandaşı on binlerce işçi, esnaf ve sanatkar ailesinin yanı sıra bankalar, şirketler ve hatta merkez bankaları da paralarını Abedi'ye emanet eder. Zafer yılları arasında BCGI yalnız Botswana gibi yoksul ülkelerin küçük servetlerini değil, üçüncü dünyanın en zengin ekonomilerinden biri olan Nijerya'nın Merkez Bankası fonlarını da yönetecektir. Ağa sahip tarafından Asya'da, Orta Doğu'da, Londra, New York, Lagos ve Jakarta'da kurulmuş, irili ufaklı binlerce gazete, radyo ve televizyon gün boyu ona olan imanı yansıtır. Sahibin 1988 yılında Londra'da yaptığı konuşma, BCCI'nin ahlaki vaatlerinin boyutları hakkında fikir verebilir. BCCI, ahlaki bir tutkuyla doludur. Bu tutku yönetici olarak karşılaştığımız zorluk ve acılara göğüs germemizi sağlar. Bizlere emanet edilen görevi kalpten gelen bir sevinç ve mutlulukla yerine getiriyoruz. İçinde bulunduğumuz zor dönem BCCI yönetiminin ailemizin her üyesinin BCCI çalışanları içinde en yüksek ahlaki niteliklerin ateşini yakmasını gerektiriyor. Cesaret ve saflık galip gelecektir. 18 yıl boyunca yürüttüğü ve kendisine inanılmaz bir servet sağlayan dünyanın en zengin adamları arasına sokan ikili oyun basit bir stratejiye dayanmaktadır. Baskı altına alınan ve doğduğu topraklardan kovulan küçük bir Şii ailesinin toplumsal öç alma tutkusuyla tutuşmakta olan esmer tenli oğlunun kendisine yoksulların koruyucusu, değersizlerin bankacısı rolünü biçmesine dayanıyordu. Bıkıp usanmadan dünyanın bütün büyük bankalarının Asya'yı ve 3. Dünya ülkelerini ahlaksızca sömüren batılıların, beyazların elinde olduğu mesajını verir. İmparatorluklarının temelinde geçen yüzyılın kolonileri yatan beyazlar bugünkü güçlerini Asyalı ve Afrikalı küçük tasarrufçulara, kısaca esmer tenlilere borçludurlar. BCCI yoksulların intikamı, yalın ayakların bankası, ezilmişlerin geleceği olacak ve baskıcı batının bankaları kadar güçlü ve yıkılmaz hale gelecektir. Beş kıtanın yoksulları abediye inanır ve zorlukla biriktirdikleri tasarruflarını bankasına yatırırlar. Ondan kredi alır ve hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışırlar. Güzel konuşan, altın elli ağa sahip aslında yüz binlerin inancını kendi kişisel zenginliğine katan adi bir demagogtur. Kurduğu suç karteli yoksulların kanı üzerinde yükselir. Herhangi bir mezhebin başı gibi ona inananların paralarını ve imanlarını dolandırır. Kişisel servetini onların rüyaları üzerine inşa eder. Léon Bloy, yoksulun kanı paradır, yaşatır ve öldürür. Bütün acılarımızı açıklar der. Dünya üzerindeki yüz binlerce küçük tasarrufçu için bu kehanet 1991 yılında korkunç bir gerçeğe dönüşür. Sahibin ölümünden sonra bugün bile geçerliliğini koruyan ideolojik stratejisinin etkinliği karşısında hayranlık duymamak elde değildir. 1991'te Karaçi'de artık yayımlanmayan Saat dergisindeki eski tanıdıklarımla buluştum. Londra'da basılan ve ICIC Vakfı tarafından finanse edilen dergi 15 dilde yayımlanıyordu. Vakıf Cayman Adaları'nda Georgetown'da tescil edilmişti ve BCGE'nin offshore kuruluşlarından International Credit and Investment Corporation Overseas Limited'in bir ad kuruluşu olarak gözüküyordu. Aldığı kuşkulu finansmana karşın Salt, haber ve yorumlarında bağımsızdı ve 1970-1980 döneminde Güney halklarının hakkını koruyan bir uluslararası dergilerin en önemlileri arasındaydı. Üçüncü Dünya Sosyolojisinin Avrupa'da tartışılmaz değeri vardı. Saat BCCI ile birlikte battı. Aralık 1995'teki Karaçi toplantısında eski çalışanların gösterdiği körlük şaşırtıcıydı. Ağa sahip için sevgi ve saygı doluydular. Onların karşısında Sint macerasını eleştirmek imkansızdı. Hümayun Gaubar Pakistan rejimine kesin muhalif, haftalık solcu bir dergi olan Politics and Business'ta Abedi'den sonra The Fall Guy, Günah Keçisi başlığıyla bir yazı yayınlar. Bu yazı Abedi'yi Batı sermayesinin büyük kurbanı olarak gösteren teoriyi geliştirir. İlerici bankacı ve Batı tarafından kendi çıkarları için kullanılan 3. Dünya halklarının savunucusu ağa sahip, Batı ihtiyacı bittiği anda 1. Afganistan Savaşı'ndan sonra onu yok etti. Abedi, Jamaika'ya, Peru, Nijerya ve Pakistan'a yardım etti. Bütün bunlar Batı'nın hoşuna gitmedi. Özgürlük aşığıydı, hiçbir zaman Saat dergisinin yazılarına müdahale etmedi. Bu dergi bir Müslüman bankası olan BCCI tarafından destekleniyordu. Buna rağmen Saat 10 yıl süresince Suudi Arabistan ve Küveyt'te yasaklandı. BCCI çok güçlenince Batı'nın büyük bankaları endişelendi, bankayı batırmaya karar verdiler. Gaubar, daha sonra inceleyeceğimiz ve BCCI'nin batışından sonra darbeyi vuran Tampa operasyonunu da değişik biçimde yorumlar. Amerikan gümrüğünün gizli ajanlarınca monte edilmiş 3. Dünya halklarının tek çok uluslu bankasını yıkmaya yönelik her noktasıyla sahte bir komplo, adi bir pusu, abedi sırtlanların kurbanı oldu. İmparatorluğun örgütlenmesi. BCCI'nin 1991 yılındaki çöküşünden Amerikan Senato ve Kongresi'nin oluşturduğu 4 uzman komisyonun ve İngiliz Avam Kamerası'nın görevlendirdiği soruşturma komisyonunun araştırmaları ve halka açık oturumları sayesinde bugün Ağa Hasan Abedi İmparatorluğu'nun örgütlenme şemasını yaklaşık olarak çizmek mümkündür. Dünya soruşturma tarihinde çok az suç örgütü BCCI kadar çok sayıda en yetenekli uzmanlarca yürütülen soruşturmaya konu olmuştur. Buna karşın örgüt şeması deyimi bu kuruluş için kullanılamaz. Ne değişik ülkelerin mahkeme ve yargıçları, ne Amerikan Senatosu ve Kongresi'nin İngiliz Avam Kamerası'nın komitelerinde yer alan uzmanlar, ne gümrük müfettişleri, ne de uluslararası finans kuruluşlarının, borsalarının ya da merkez bankalarının görevlendirdiği özel eğitimli araştırmacılar bu imparatorluğun örgütlenme biçimini ortaya koymayı başarabildi. Yapabildikleri tek şey hiç kimsenin anlayamadığı bir düzen içinde kesişen, örtüşen ya da birbiriyle rekabet eden holdinglerin, tasarruf fonlarının, paravan kuruluşların, banka ve hizmet şirketlerinin oluşturduğu finansman ağını ortaya çıkarmak oldu. Sevindirici husus, Abedi İmparatorluğu'nun başlıca aktörlerinin büyük bölümünün kimliğinin belirlenmiş ve bazılarının faaliyetlerinin gün ışığına çıkartılmış olması sevindiricidir. Söz konusu aktörler 5 ana sınıfta toplanabilir. BCCI'nin genel müdürlüğünde, ulusal merkezlerinde, bölgesel ve yerel şubelerinde, holdinglerinde, finans ya da hizmet şirketlerinde görevli, sayısı binlerle ifade edilebilen memurları, yöneticileri, diğer bir deyimle bankacıları. İmparatorluğun gizli hükümetini oluşturan ve titizlikle seçilmiş, abediye sadık kişiler olan gölge bankacılar. Amerikan Senatosu'nun terör, uyuşturucu ve uluslararası operasyonlar komisyonu başkanı Senatör John F. Kerry'nin deyimiyle Cayman Adaları'nda kurulu olan banka içindeki banka, protokol görevlilerinin oluşturduğu grup, müteşebbislerin oluşturduğu grup, kara birliklerin üyeleri. Bu grupları ve her grubun içinde yer alan üyeleri ele alarak ayrıntılı incelemek yararlı olabilir. BCCI'nin normal personeli hakkında söylenebilecek özel bir şey yok. Bu kişiler tasarrufları teslim almak, oluşan fonları değerlendirmek, ticari kredilerin verilmesi, yasal işlemlerin finansmanı, kısacası herhangi bir büyük kıtalar arası bankanın yapacağı işlemleri yerine getirmekle görevliydi. Bankacılar 70 ülkede çalışırken başlıca görevleri tasarrufların toplanmasıydı. Paranın büyük bir bölümü Güney Asya'nın, Orta Doğu'nun, Kara Afrika'nın işçilerinden, esnafından, büyük tüccarlarından ya da Avrupa'daki Kuzey ya da Güney Amerika'daki göçmen Asyalılardan, Araplardan ve Afrikalılardan geliyordu. Böylece oluşan muazzam fonun büyük bir bölümü Cayman Adaları'ndaki gizli hesaplara aktarılıp banka içindeki bankanın emrine sunuluyordu. Bankacıların tek bir zorunluluğu vardı. Tasarrufçuların paralarını çekmek istemeleri halinde bu işlemi tamamlayacak kadar paranın banka kasasında bulunmasını sağlamak. Kerry komisyonunun hesaplarına göre 1981-1991 döneminde çekilen para yatırılan paranın %10'u kadardır. Bu hesaba göre her ay Cayman Adaları'ndaki hesaplara önemli transferler yapılmış olmalıdır. Banka içindeki banka sahipten en yakın akraba ve arkadaşlarından oluşuyordu. BCCI'nin çöküşünü izleyen birçok cezai soruşturma sırasında imparatorluğun mali yöneticisi konumundaki çok önemli kişilerin adaletle işbirliği yapmayı seçmiş olmalarına karşın hiçbiri toplanan paranın geçtiği yolları ortaya koymayı başaramadı. Bu karışıklığın nedeni bellidir. İmparatorluğun merkezi muhasebesi bizzat Avedi ve kimlikleri sadece onun tarafından bilinen Pakistanlı muhasebeciler tarafından tutuluyordu. Çalışma biçimleri oldukça değişik olan Pakistanlı muhasebeciler bütün önemli belgeleri elle, Urdu dilinde ve hiçbir soruşturmacının çözemeyeceği bir şifreyle yazıyorlardı. Cayman Adaları'ndaki gizli hesaplardan beslenen banka içindeki banka klasik anlamda bir suç örgütüdür. Kıtalar arası uyuşturucu madde ve savaş silahı kaçakçılığından, vergi kaçakçılığından, terör ve şantajdan ya da en basitinden rüşvetten gelen milyarlarca dolar bu hesaplarda aklanıp yeniden yatırıma dönüşüyordu. Banka içindeki banka belgeleri günün koşullarına göre değiştirir, her an bir kıtadan diğerine inanılmaz meblağlar aktarır, iş yaptığı ülkelerdeki döviz mevzuatını, mali ve ceza yasalarını bilerek çiğner. Bütün bunlardan da önemlisi olabilecek en değişik kimliklerle belirli bir amaç için kurulmuş paravan şirketlerin de yardımıyla dünya üzerinde değişik ülkelerde kurulu çeşitli sanayi ve ticaret şirketlerini, birçok sigorta kuruluşlarını ve bankaları satın alır. Banka içindeki banka güçlü müşterilerine paha biçilmez hizmetler sunar. Örnek, 1980'li yıllardan itibaren Avrupa ve Amerika polis örgütleri İndus Vadisi'nden, Anadolu'dan ve Kabil Yaylası'ndan gelen eroinin Amerika ve Avrupa ülkelerine ithalini güçleştirecek koruma ve denetleme mekanizmaları geliştirir.